Ayrım 14, Gökdelen, Tahsin Yücel, sayfa 175. Ertesi sabah 1,5 saatlik bir gecikmeyle odasına girip de Sabri Serin'in karşısında bulunca bir an gözleri karardı, bacaklarının titrediğini duydu. Sağ elini masasına dayadı, öylece dikilip kaldı bir süre. Sonra koltuğuna oturdu, İnce'nin getirdiği suyu sonuna kadar içti. Sabri Serin herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. O da hayır, hiçbir şeyim yok diye yanıtladı. Arkasından kurum uzmanlarının birbirinden karamsar öngörülerini anlatmaya girişti. Ancak aradan çeyrek saat geçmeden Sabri Serin'in gülmeye başladığını gördü, tepeden tırnağa titredi. ''Sabri, kuzum, ne oluyor sana böyle, bana mı gülüyorsun?'' diye sordu. ''Ben size hiç güler miyim efendim, bunu nasıl düşünebilirsiniz?'' dedi Sabri Serin. ''Ayrıca gülünecek hiçbir şey yok bütün bunlarda.'' ''Ağlanacak durumda olduğumuzu mu söylemek istiyorsun? Bunu nereden çıkarıyorsunuz efendim? Durumu anlattım ya sana.'' ''Anlattınız ama anlatırken en önemli şeyi, ana çizgilerini kendi elinizle belirlediğiniz yasayı göz önüne almayı unuttunuz efendim. Arkadaşlarımız da unutmuşlar anlaşılan. Biz eski düzeni olduğu gibi sürdürmek zorunda değiliz, sürdürmeyeceğiz de. Yeni bir düzen kuruyoruz ve bu yeni düzen içinde her şeyi birbiriyle bağlantılı bir biçimde yürüteceğiz.'' ''Evet ama nereye kadar? Sen çocukların karamsarlığını paylaşmıyor musun?'' ''Hayır, paylaşmıyorum efendim.'' Can Tezcan uzun uzun süzdü yardımcısını. ''Sen son güne kadar hep karşı çıkmıştın tasarıya, şimdi en iyimserimiz oluverdin.'' dedi. Sabri Serin gülümsedi. ''Benim karşı çıktığım bu tasarının özüydü, yani yargının özel bir kurum durumuna getirilmesiydi efendim. Kur'an başka, hesap başka. Kafanızı hiç bu küçük sorunlara takmayın siz.'' diye yanıtladı. Hemen arkasından da şu sırada yapılması gereken en ivedi işin ortaklarla bir genel kurul toplantısı yapmak olduğunu, Türkiye'de üretimi ve tecimi ellerinde tutan kişiler TTHO'nun ortakları arasında bulunduğuna göre hem üyelerin görüşlerinin bu başlangıç döneminde kendilerine ışık tutacağını hem de sorumluluklarını azaltacağını söyledi. ''Hay Allah, ben bunu nasıl düşünmedim?'' dedi Can Tezcan. Sabri Serin gülümsedi. ''Çoktan düşünmüştünüz efendim. Hazırladığınız yasanın gereğiydi bu. Daha dün bir, bugün iki efendim. Ayrıca hepimiz çok yorulduk. Kolay değil, büyük ve zor bir görev yüklenmek üzereyiz. Hele biz genel kurul toplantımızın tarihini saptayalım.'' dedi. 5 Temmuz 2073 günü saat 16'da Can Tezcan, bir hafta önce Temel Diker'in TTHO'ya armağan ettiği görkemli toplantı salonunda genel kurulun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru yürürken korkudan titriyor, çocukluk günlerinde babasının sık sık yinelediği gibi ayağı ileri giderken topuğu geri geliyordu. Ancak kürsüye adımını atmasıyla tüm salonda coşkulu bir alkış kopması bir oldu, uzun sürede dinmedi. Önce öyle donup kaldı, sonra gülümsedi, ortaklara el salladı, hatta kürsünün üstünde duran kocaman bir vazodaki gülleri birbiri ardından alıp salondakilere attı. En az 5 dakika sonra başlayabildiği konuşması da sık sık alkışlarla kesildi. Öyle anlaşılıyordu ki paydaşlar kendisinden çok daha iyimserdi. Daha sonra söz alan üyelerin konuşmaları da açıkça göstermekteydi bunu. Can Tezcan'ın coşkulu alkışlar arasında yerine oturmasından sonra Caymaz Süpermarketler Zinciri'nin ünlü ve atak patronu Tolga Caymaz, kocaman göbeğinin ardından kürsüye çıktı, bir türkücü rahatlığıyla paydaşlara el sallayıp, alkışların durmasını bekledikten sonra artık Kayseri'de bile tarihe karışmış olan ama kendisinin hiçbir zaman, hiçbir koşulda bırakmadığı Kayserili ağzıyla konuşmasına başladı. Önce Can Tezcan adında çok akıllı bir adamın kişiliğinde aramıza bir yarı peygamber gönderdiği ve bu yarı peygamber aracılığıyla adaletin en sonunda gerçek sahibine yani Türk halkına kavuşmasını sağladığı için Tanrı'ya en içten teşekkürlerini sundu. Hemen arkasından da dünya kuruldu kurulalı insan için her şeyin ama her şeyin bir mal, dolayısıyla bir alışveriş nesnesi olduğunu, dolayısıyla adına adalet dediğimiz hukukun da evrensel kuralın dışında kalamayacağını ve kalmadığını, biz ne dersek diyelim, doğasının değişmeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini belirtti ve artık özelleştirilmiş bulunduğuna göre bu özelliğinin iyice ortaya konulmasının ve bu özellik doğrultusunda kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu, Öyleyse kuruluşuna katkıda bulunmaktan tüm TTHO paydaşlarının onur duydukları özel hukukunda TİCİM'in evrensel yasasına uyarak ister istemez eskisinden yani devletin elindekinden daha üstün bir hukuk yani adalet olacağını, bu nedenle de nesnenin doğasına uygun olarak fiyatının yüksek tutulmasını ve paydaşların bu işten kazanç sağlamalarının doğal olduğunu ve doğal sayılması gerektiğini vurguladıktan ve daha nice karışık örnek ve yorum sıraladıktan, davalı gibi davacının da yargı karşısında birer müşteri, yargıç ve savcıların birer tezgahtar olduklarının altını çizdikten sonra, TTHO için başarının biricik yolunun yurttaşlarda yargıya başvurma alışkanlığını artırıp, her fırsatta mahkemeye koşmayı bir içgüdüye dönüştürmekten geçtiğini, bunun için mahkemeyi yurttaşın ayağına götürmek, bir başka deyişle sayılarını olabildiğince artırmak gerektiğini belirtti. Bir kez daha söylüyorum sevgili arkadaşlarım, mahkeme bir süpermarkettir ve bize hizmet etmek için vardır. Bunu hiçbir zaman usumuzdan çıkarmayalım diye de bitirdi. Can Tezcan solunda oturmakta olan Sabri Serin'e doğru eğildi. Yandık diye fısıldadı. Ama bir saniye sonra sağ yanında büyük destekçisi Temel Diker'in avuçlarını patlatmak istercesine süpermarketler kralını alkışlamakta olduğunu gördü. Herhalde alay olsun diye alkışlamıyor diye düşündü. Tolga Caymaz'ın ardından iş dünyasının büyük patronlarından biri, Türkiye'de toplu hava ulaşımının %80'ini elinde tutan uçak montaj ve satışında Avrupa ve Amerika'nın bir numaralı taşeronu olarak bilinen Ergin Çıpa kürsüye geldi. Kocaman göbeği, berber elinden yeni çıkmış ama omuzlarına kadar inen ak ve dalgalı saçları, açık yakası, çok kıllı göğsü ve toksesiyle hemen bir içli dışlılık havası yarattığı, dolayısıyla karşısındakileri görkemiyle ezmekten çok rahatlattığı bilinirdi. Bu kez de öyle oldu. Ayrıca yaptığı ilginç konuşmasıyla Can Tezcan'ın bir takım kaygılarını da büyük ölçüde giderdi. Arkadaşlar, bakıyorum hepiniz çok gerginsiniz. Bugünden sonra Türkiye'de adaletin tek sorumlusu olduğunuzu, omuzlarınıza altından kalkılması zor bir yük aldığınızı sanıyorsunuz. Hayır, bana inanın ve o kadar da gözünüzde büyütmeyin bu işi. Hayır, ülke adaleti bugüne kadar devletin sırtında olmadığı gibi bugünden sonra da sizin sırtınıza yüklenmeyecek. Hangi dönemde yaşıyoruz arkadaşlar? Tekelcilik ekonomiyi bile egemenliği altına alamazken, şu ülkede örneğin hava ulaşımı, uçak yapımı ve uçak satışında benimle yarışmaya kalkanlar bile varken, adaletin tüm yükünü bizim sırtlanmamıza, bu alanda başkalarına en ufak bir alan bırakılmamasına olanak var mı? Hayır. Dün olduğu gibi bugün de olanak yok. Ancak biz nasıl ekonominin kaymağıysak, adaletin de kaymağı olacak ve bunun sonucu olarak adaletin kaymağını uygulayacağız. Doğal olarak da kaymağını yiyeceğiz diye başladı damdan düşer gibi. Sonra dinleyicilerini şöyle bir süzdü. Bakıyorum kimi arkadaşlarım, özellikle de hukukçu kardeşlerim, sözlerime şaşmış görünüyorlar diye sürdürdü. Hemen söyleyeyim, sözlerimin şaşılacak bir yanı yok sevgili arkadaşlarım. Doğru, devletin adaleti yeterince pahalıydı. Çağdaş ekonominin altın kuralı gereği, özelleştirilmesinin ardından daha çok pahalanması da doğal. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Şu 2073 yılında bile her yurttaşın kendi özel uçağı yok. Hatta herkesin uçakla yolculuk edemediği ve bu yüzden büyük tehlikelerle karşılaştığı da bir gerçek. Öyleyse her yurttaşın adaleti en yüksek düzeyinde, yani yargıda araması gerekmiyor. Hiçbir zaman da gerekmemiştir. Kimi kendi eliyle çözer sorunu, kimi polis karakolunda, kimi hepimizin çok iyi bildiği bir takım özel kuruluşlar aracılığıyla, kimi de zorunlu koşulları yerine getirdikten sonra, Türk Temel Hukuk Ortaklığı'nın görevli kollarında. Bir an durup izleyicilere gülümsedi. Gülümsemesi de sözleri gibi coşkuyla alkışlandı. Arka sıralardan gür sesli bir paydaş, "Sen çok yaşa Sayın Çıpa!" diye bağırdı. Ergin Çıpa, "Elbette yaşayacağım ama sizlerle birlikte," diye yanıtlayarak topluluğu daha bir coşturdu. Sonra oldukça ayrıntılı bir biçimde bir zamanların devletçi sapkınlığının yargıya başvurmayı alabildiğine ucuzlatıp mahkeme sayısını artırdıkça artırarak neredeyse her mahalleye bir adliye sarayı diktiğini, bu da yetmemiş gibi parasız yurttaşlara bedava avukat sağladığını, bunun da ister istemez yurttaşlar arasında düşmanlıkları körükleyip adamların sürekli kavgaya tutuşmalarına ve soluğu mahkemede almalarına yol açarak yargının yükünü alabildiğini artırırken saygınlığını sıfıra indirdiğini anlattı. Oysa hepimiz biliyoruz ki yargı saygın, hatta kutsal bir kuruluştur arkadaşlar. her zaman böyle olmuştur ve her zaman da böyle olacaktır diye sürdürdü. Öyleyse yargı gerçekten kutsal bir kurumsa, değeri ve saygınlığıyla oranlı olarak ancak belli bir düzeyde ve ancak belli sorunların doğru çözüme kavuşturulduğu bir alan olmalıdır. Özelleştirilmesinin temel nedeni de budur bence. Öyleyse bu gerçeğin zorunlu ve kaçınılmaz sonucu olarak yasanın kuruluşumuza tanıdığı yetkileri kullanarak ülkedeki adliye sayısını en kısa sürede 10'da, 20'de hatta 30'da 1'e indirmek, kalanların da niteliklerini yükselterek tüm sorunları kapitalist düzenin istekleri doğrultusunda ve doğru bir biçimde çözecek duruma getirmek gerekmektedir, deyip bir yudum su içtikten sonra hukukçuların bile kavramakta zorlandıkları ayrıntılara girdi. Öyle ki uzun mu uzun konuşmasını, uzun sözün kısası, yargı küçük sorunlar içinde boğulmaktan kurtarılarak ülke ekonomisinin düzeyine çıkarılmalıdır diye noktaladığında, dinleyenlerin bir bölümü coşkuyla alkışlarken bir başka bölümü öfkesini nasıl dile getireceğini bilememenin bunalımını yaşıyordu. Gültezcan da bu birkaç kişi arasındaydı. "Bu herif bir faşist, tam bir faşist," diye söyleniyordu. Tüm yargı patronların ana malın buyruğuna verilsin, yalnız kendilerine çalışsın istiyor. Ergin Çıpa coşkulu alkışlar ve "Yaşa, var ol!" sesleri arasında yerine dönerken o tam önünde oturan Can Tezcan'ın kulağına eğildi. "Bu herif patronlar dışında herkesi yılkı adamı gibi görüyor," diye fısıldadı. Ama Can Tezcan ya anlamadı ya da kafası kendi tasarısıyla doluydu. Yüzünde mutlu bir gülümsemeyle geriye döndü. "Çok tuhaf. Ben böyle bir çözümü hiç düşünmemiştim. Şimdi iyice anlıyorum ki başaracağız," dedi. Gültezcan hiçbir şey anlamadı. Boş boş bakmakla yetindi. Ama tepkisinde tümden yalnız değildi. Sol yanında oturan genç ve yakışıklı bir iş adamı gülümseyerek kendisine doğru eğildi. "Bu Ergin Bey hep böyledir efendim. Toplum bilim, tin bilim, dil bilim, hukuk, tarih, her konunun uzmanı sanır kendini. Hep böyle saçma sapan konuşarak bıktırır insanları," dedi. Ama Gültezcan'ın yanıt vermesine zaman kalmadı. Üçüncü konuşmacı kürsüye çıkmıştı bile. Üçüncü konuşmacı Göktürk Tekbayrak bir zamanlar politikaya da bulaşmış ama sesinin gereğinden fazla ince, bedeninin gereğinden fazla devingen olması nedeniyle alan değiştirmek zorunda kalmış bir kumaş üreticisi ve dünyanın tüm ünlü markalarını bulundurmasıyla ünlü The Flock, lüks giyim mağazaları zincirinin patronuydu. Konuşmasını yeni yasanın TTO'ya tanıdığı güvenlik birimleri oluşturma yetkisi konusunda yoğunlaştırdı. Böyle yepyeni bir güvenlik birimini yargının vermek zorunda olduğu güç ve kararlılık izlenimi ve kötü niyetliler üzerinde yaratacağı caydırıcılık etkisinin önemi üzerinde durdu. Bu önemin gereği olarak söz konusu birimlerin yaşları 32'den yukarı, boyları 1.80'den aşağı olmayan savaş oyunları uzmanı erkeklerden oluşturulmasını önerdi. Yasada böyle bir koşul bulunmamasına karşın tüm Türkiye'de hepsinin aynı biçimde giydirilip aynı silahlarla donatılmasının zorunlu olması gerektiğini vurguladıktan sonra kendi atölyelerinde kendi tasarımcılarına hazırlattığı bir üniforma örnekçesini giymiş üç canlı modeli paydaşların toplantı sonunda bu kürsünün önünde bulacaklarını muştuladı. Arkasından da bu üniformaları çok ucuz bir ücret karşılığında ve kısa bir sürede TTHO'nun hizmetine sunabileceğini bildirerek topluluğu saygıyla selamladı. O da öyle bir coşkuyla alkışlandı ki bu küçük dileğinin yerine getirileceği konusunda yönetimden söz istedi. Başkanının da görüşünü aldıktan sonra TTHO Genel Yazmanı Sabri Serin alkışlar arasında kürsüye gelerek söz konusu görevliler en kısa sürede seçilecekler ve değerli arkadaşımızın önerdiği üniformaları giyerek bir ilke imza atacaklardır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak biz %10 oranında da bayan güvenlik görevlisi alacağımızı kararlaştırmış ve onlarda boy alt sınırını 1.70 olarak belirlemiş bulunuyoruz, dedi. Ötekiler kadar coşkulu bir biçimde olmasa bile o da uzun uzun alkışlandı. Sabri Serin'den sonra 12 konuşmacı daha çıktı kürsüye. Ancak benzer toplantılarda sık sık görüldüğü gibi hem de büyük çoğunluğu daha önce yapılmış 3 konuşmanın çevresinde döndüğü hem de paydaşlar sıkılmaya başladığı için hiçbiri ilk 4 konuşmanın yarattığı ilgiyi yaratmadı. Bu arada yine sık sık görüldüğü gibi TTHO'nun yolunu aydınlatacak nitelikte bir iki ilginç görüşme de güme gitti. Sonunda Can Tezcan bir kez daha kürsüye gelerek paydaşlara teşekkür etti, birer emir saydığı isteklerini gecikmeden yerine getirebilmek için elinden geleni yapacağını, bu arada özellikle Ergin Çıpa'nın önerisini yaşama geçirmek için tüm gerekli çalışmaları en kısa sürede yapacaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda da üyelerden yasa gereği bu ilk genel kurulda kurucu yönetim kuruluna katılması öngörülmüş 4 yönetim kurulu üyesi seçimi için aday göstermelerini istedi. 50'ye yakın aday gösterilmesine bakılınca çoğu genel kurul üyelerinin oylarını kendilerinden yana kullanmış oldukları düşünülebilirdi. Ama sonuçta seçimi Ergin Çıpa, Tolga Caymaz ve emekli Yargıtay üyesi Hasan Sayar kazandı. Genel yazman Sabri Ser'in sonucu bildirdikten sonra tüm sayım paydaşları yan salonda bir şeyler almaya çağırdı. Can Tezcan sağında eşi, solunda genel yazmanıyla yan salona geçmek üzereyken sertçe bir el dokundu omzuna, irkilerek geriye döndü. New Yorklu'nun öfkeden parlayan gözlerini gördü, gülümsemeye çalıştı ama adamın kızgın sesi gülümsemesini de kendisine de donduruverdi. Bir kişinin bile kendi sorunundan söz açmamasından yakınıyor, o uğursuz eve gene dokunulmayacaksa tüm bu özelleştirme oyunlarına neden girişildiğini soruyor, ben bu işin sonuçlandırılması bir yana ele alınacağından bile kuşku duymaya başlıyorum. Oysa benim bildiğim kadarıyla tüm bu girişimler o kümesi için başlamıştı. Yalan mı? Diyordu. Can Tezcan öyle dikilip kaldı bir süre. TTHO'nun en büyük paydaşı herkesin önünde başkanına posta koyuyor, hatta bunca yakınlıklarına karşın kavgaya hazır görünüyordu. Bir an bu güldürüye son vermeyi düşündü ama hemen değiştirdi düşüncesini. Koluna girerek kalabalıktan uzak bir yere doğru sürükledi onu, sonra elini omzuna koydu, gülümsedi. Evet dostum, şu geldiğimiz noktadan bakılınca oransızlık şaşırtıyor insanı. Dağ fare doğurmuş gibi görünüyor ya da fare dağ doğurmuş gibi dedi, sonra sesini alçalttı. Bu da çok iyi diye ekledi. Çünkü amacın büyüklüğünü düşünürsek o küçük ev ve el kadar bahçesiyle bitmez senin işin. Arkanda bu kurul gibi bir güvence bulunması gerekiyordu. Bu da oldu. Temel Diker'in kaşları hep çatıktı. Sen bana şu uğursuz kümesin ne zaman yıkılacağını söyle dedi. O zaman Can Tezcan da çattı kaşlarını, sonra yanında dikilen Gül Tezcan'a döndü. Adama bak, neredeyse kavga edecek benimle dedi. Kümes de kümes, yargı bizim elimize geçmiş olsa anlayacağım ama en az 3 ay var o işe. Elime kazmayı alıp ben mi yıkacağım Hikmet Hoca'nın evini? Önce karısına, sonra Temel Diker'e baktı, sonra tam bağırmaya başlaması beklenirken gülümsemeye başladı. Biliyorum, büsbütün haksız değilsin. Dolambaçlı bir yol seçtik, seni çok beklettik, çok da masrafa soktuk. Ama bundan başka bir yol göremiyordum önümde. Yargı bizim elimize geçince nasıl olsa bir yasal yol bulacağımızı düşünüyordum. Ayrıca büyük bir devrim gerçekleştirdik seninle. Tarihe geçecek bir devrime imza attık. Bence en az 100 gökdelene değecek bir devrim. Bu kadar bekledin, azıcık daha bekle sevgili dostum. Bizim yargıyla işimizin Hikmet Hoca'nın eviyle başlayıp bittiğini de sanma. Dediğim gibi azıcık daha bekle diye bitirdi. Azıcık dediğin ne kadar? Çok bir zaman değil, 1.80'lik kolluk güçlerinin atanmasına ve Göktürk tek bayrağın yandan çarptığı üniformaları hazırlamasına yetecek kadar bir zaman. Temel Diker bir çocuk gibi boynunu büktü. Peki bekleyelim bakalım dedi. Başka bir şey söylemeden Can Tezcan'la karısının elini bile sıkmadan çıkış kapısına doğru yürüdü. Hey patron, nereye böyle? Kolluk güçlerinin üniformalarını görmeyecek misin? Diye seslendi Can Tezcan. Temel Diker, boş ver dercesine elini sallamakla yetindi. Ama yan salonda büyük çoğunluk geleceğin 3 güvenlik görevlisinin çevresinde toplanmıştı. Ellerinde kadehleri, bir heykel sergisindeymiş gibi, hayranlık içinde, bu şapkaları, yakaları ve kol uçları sırmalı dev adamlara bakarak içkilerini yudumluyor, kimileri de gerçekliklerinden kuşku duyduklarından mıdır nedir, sergilenen adamların ellerine, kollarına, hatta çenelerine dokunmaktan kendilerini alamıyorlardı. Gül Tezcan gülümseydi, çocuk millet diye söylendi. Can Tezcan, garsonun kendisine doğru uzattığı tepsiden bir viski aldı. Bizim New Yorklu görmeliydi bunları, asıl çocuk o, dedi. Gül Tezcan birden kaşlarını çattı. Olabilir ama sen de çocuk gibi oyalıyorsun adamı, durmamacasına erteliyorsun istediğini yapmayı, dedi. Sonra gözlerini gözlerine dikti. Sanki hiç mi hiç yapmak istemiyorsun bu işi, diye ekledi. Can Tezcan suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi kızardı. Evet, sana tuhaf gelecek ama gerçekten istemiyorum o evin yıkılmasını. En azından içindeki yaşlı adam yaşadığı sürece, dedi. Peki neden? Bilmiyorum sevgilim, gerçekten bilmiyorum. Bu adamı hiç görmedim. Direnmesi, önerilen servetleri hor görüyle geri çevirmesi gözlerimi yaşartıyor. Ama bunca yapılanlar, Temel Bey'e verdiğin sözler, adamın bunca masrafları. Biliyorum, tüm bu yapılanların kaynağında o ev vardı. Ama benim temel sorunum hiçbir zaman o ev değildi. Neydi peki? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Belki bir güç istemiydi, belki ülkenin çarpık düzenine bir tutarlılık vermekti, belki varolla rızanın ve tüm onlar gibilerin özgürlüklerini güvence altına almaktı, belki meydan okuma, belki hukuksal tutarlılık, belki yalnızca bir oyundu, belki de o evi kurtarmaktı. Gültezcan bir süre konuşamadı. Öyle durup şaşkın şaşkın baktı kocasına, sonra birden gülümsemeye başladı. Sevgili Can, öyle anlar oluyor ki seni tanıyamıyorum dedi. Sonra bu kez her şeye karşın tanımaya çalışıyormuş gibi gözlerini gözlerine dikti. Şu anda söyleyebileceğim bir şey varsa o da seni çok sevdiğim diye ekledi. Can da yanıtını orada arar gibi Gültezcan'ın yüzüne bakıyordu. Sana ne söyleyeyim bilemiyorum sevgilim dedi sonunda. Şu son günlerde bazı ben de tanıyamıyorum kendimi. Neden bilemiyorum. Değişiyoruz da ondan belki. Her dakika değişiyoruz. Yaşam sürekli bir değişim. Ya da sonsuz bir tek düzelik. Ben yaşamın ya da insanın o denli değişken olabileceğini sanmıyorum diye yanıtladı Gültezcan. Seninki gerçek bir değişim mi onu da bilemiyorum. Evet, bir gün içinde 5 ayrı kişiliğe bürünüyorsun belki. Bunu görüyorum. Ama sonunda hep o devrimci çocuk. O komiserin belinden tabancasını kapıp kendisine doğrultan delikanlı olarak dönüyorsun yanıma. Ben de seni böyle seviyorum. Şu yargıyı özelleştirme çabanda başka bir şey değil belki. Komiserin belindeki tabancayı kapıp kendisine doğrultmak, evet, aynı şey. Can Tezcan eşini belinden kavrayarak kendine doğru çekti. O kadar da büyütme sevgilim. Gerçekte yılkı adamları gibi yaşamın dışına savrulmuşuz da bilmiyoruz. Tam olarak ne yapıyoruz, ne istiyoruz bilmiyoruz dedi. İşte gördün, ben bu işin altından nasıl kalkacağım diye kıvranırken salağın teki çözüverdi sorunu. Neden? Nasıl? Yaşamlarından düşü çıkarmışlar da ondan belki. Gerçeğin tam içindeler. Bizim gibi kurumlarla uğraşmıyorlar, ekonomi biliyorlar. Gültezcan kocasına biraz daha sokuldu. Peki Marx diye sordu. Marx ekonomi bilmiyor muydu? Biliyordu elbette dedi Can Tezcan. Gözlerini yere dikip düşündü bir süre. Biliyordu. Hem de herkesten çok daha iyi biliyordu. Ama ekonomiyi salt ekonomi olarak düşünmüyordu o. Hep başka şeylere, öncelikle de insanlara bağlıyordu. Gülhanım içini çekti. Evet, haklısın sevgilim dedi. O başkaydı. Anamalın kişisel bir güç değil, toplumsal bir güç olduğunu söylüyordu. Ama kapatalım bu konuyu. Kafam çok karışık. Yeni bir kuram daha dinlemek istemiyorum. 14. ayrımın sonu sayfa 187.